Ayrım 13.
2. Gece yarısını geçerken çanlar çalmaya başladı. Kasabanın meydanına bakan, pencerelerinden kırmızı çiçekler, sarmaşıklar dökülen binalardan birkaç güçlü ışık parladı. Üstlerine ince kazaklar almış kadınlı erkekli, çocuklu topluluklar parke taşı meydanın çevresinde toplanmaya başladı. Çanlar susarken güçlü bir keman sesi duyuldu. Tam o sırada koya, uzakta eski savaş resimlerindeki mızraklar gibi farklı açılarda yükselmiş sayısız direkleriyle kıpırdanan yatların arasından küçük bir sandal girdi. Sandalın ucunda beyaz giysili, uzun saçlı genç bir kız yüzü meydandakilere dönük duruyor, elinde kocaman beyaz bir balon tutuyordu. Evlerin balkonlarına yerleştirilmiş güçlü ışıklar kızı ve balonu aydınlatıyordu. Çocukların sesleri bile bu dingin görüntüde kemanın bütün koyu kaplayan çizgilerinde eriyip gidiyordu. Kaç gündür bu sakin tatil kasabasında sıradan saatler geçirdikten sonra sabah kahvaltıları, yürüyüşler, bir tekneyle denize girdikleri koy, akşam içkileri, İtalyan yemekleri, gece yarısı yürüyüşleri ve uyku ne güzel bir sürprizdi. Selin kıyıya çekilmiş teknelerin yanına geçti. Buradan daha güzel görünüyordu. Marinaya yığılmış sayısız teknenin direkleri arasından karşı kıyıda yanan ışıklar seçiliyor, direklerin oynamasıyla bir görünüp kayboluyorlardı. Küçük sandal, karanlık suya tutulan güçlü ışığı izleyerek koya giriyordu. İçinde garip bir heyecan duydu birden. Birbirine sarılmış orta yaşlı kadınlar, erkekler, spor giyimli, beyaz denizci armalı kasketleriyle yaşlı zenginler, neler olacak diye durmadan yer değiştiren çocuklar. Karanlıkta birinin kendilerini izlediğini fark etmiyorlardı bile. Bütün dikkatlerini sandaldaki kıza çevirmişlerdi. Bu hüzünlü müzik hiç tanımadığı bir yerlerden geliyordu. Mutlaka ülkenin dağlık bölgelerinden birinden, savaşları, yokluğu, bırakılmışlığı hep en derin yaşayanların olduğu yerlerden. Beyazlar içindeki kız sandaldan inip yavaş, dikkatli adımlarla sahile çıktığında Selin'in hemen yanından geçti. Meydandakiler sanki sözleşmiş gibi açılarak ona yol verdiler. Bu uzun boylu, uzun saçlı, beyazlı kız elindeki kocaman balonla kendisini izleyen güçlü ışığın içinde kalabalığın arasından geçerek meydana açılan dar sokaklardan birine girdi. Selin önüne geçen insanların sırasından artık genç kızı göremiyordu ama beyaz balonu izleyebiliyordu. Tam o sırada başka bir ışık yanarak herkesin dikkatini dev bir adama çevirdi. Bir başka sokaktan uzun tahta ayakların üstüne çıkmış, siyah fraklı, silindir şapkalı bir adam elinde bastonuyla kalabalığa doğru hızla geliyordu. Herkesin ona baktığı kısacık bir anda balonlu kız kaybolmuştu. Onun silinip gidişiyle azalıp kaybolan kemanın yerini birden eski bir film müziği aldı. Sirklerde çalınan neşeli bir müzik. Bir başkası yine tahta ayaklar üzerinde elinde bir akordeonla geldi. Ona eski zaman giysileriyle bir kadın katıldı. Şimdi hepsi meydanın parke taşları üzerindeydiler. Kalabalık onları çevrelemiş, az önce beklemedikleri bir anda hayatlarına giren ve girdiği gibi sessizce çıkıp giden balonlu kızı unutmuşlardı. Hüznün yerini birdenbire anlamsız bir neşe almıştı. Tıpkı plaklardaki gibi insanı ağlatacak denli, acıklı bir parçanın ardından birden ritmik, neşeli bir şarkı gelmişti işte. Kimse de aldırmıyordu zaten. Yukarıya doğru bakınca balkonlara birikmiş insanları gördü. Murat omzunu tutuyordu. Hemen arkasında arkadaşları olmalıydı. Yıllar önceye dönmek, burada tek başına olmak, hayatın bize kim bilir ne inanılmaz heyecanlar getirecek bir keşif gemisi olduğunu düşündüğümüz günleri yaşamak isterdi. Bu kocaman ayakların üstünde nasıl böyle rahat hareket edebiliyorlardı acaba? Sabah otelin karşısındaki parkta erken saatte yürüyüşe çıktığında topuklu ayakkabıları ve mini elbisesiyle dağınık saçlı çok güzel bir kızla yırtık pantolonlu, uzun saçlı bir oğlan görmüştü. Hala sevişiyorlardı. Kızın dağılmış makyajına bakılırsa bütün gece bir yerlerde dans edip öpüşmüşlerdi. Sanki kızın artık gitmesi gerekiyordu ama oğlan onu bırakmıyordu bir türlü. Kızın üstüne başına bakılırsa yukarılardaki malikanelerden ya da yatların birinden geldiği düşünülebilirdi. Sonunda oğlanı oturdukları banka itip hızla fırladı. Elbisesini düzelterek elinde küçük gece çantası yüksek topuklarının üstünde ister istemez kıvırtarak sahile doğru yürümeye başladı. Oğlan bacaklarını uzatıp saçlarını karıştırdı. Bu bir film olsa lanet olsun diyecek tiplerdendi. Kız saçları her keresinde savrularak birkaç kez dönüp ona baktı. belli belirsiz bir elveda işareti yaptı. Maceraları yerinde bırakmayı öğrenmiş akıllı kızlardandı. Çocuğunsa bir yanı onunla gidiyordu sanki. Yine de saatler süren çekişmeden yorgun, oturduğu yerde kala kaldı. Selin kızı izledi. Onun caddeye çıkışını, büyük otelin önündeki taksilerden birine binişini gördü. Birden meydana dönük ışıklar güçlendi. Fraklı, silindir şapkalı beylerle, uzun beyaz tuvaletler giymiş kadınlar, hepsi yine uzun tahta ayakların üstünde pek çok insan meydanı doldurdu. Çiftleşerek bir an durdular. Bir alkışla birlikte güçlü bir vals duyuldu ve dans başladı. Murat'ın boynunu öpmesiyle irkildi. "Ne harika değil mi?" dedi. Gerçekten de öyleydi, harikaydı. Sabah gördüğü kız da akıllıca bir seçim yapacaktı mutlaka. Böyle biriyle evlenecekti. Geçmişte bir sabah bir bankta otururken bıraktığı, yüzünü bile hatırlamadığı o macerayı her coşku duyduğunda artık içindeki coşku ölüp gittiğinde düşünecek miydi acaba? Yok canım, nankörlüktü bu. İnsan tıpkı Murat gibi işte böyle harika bir gösteriyi izledikten sonra oteline gidip bu berbat dünyada böyle bir şansa sahip olduğu için şükretmeli, dişlerini fırçalayıp yarının programını düşünmeliydi. Dans bitip oyuncular alkışlar arasında çift çift el ele tutuşarak karanlık bir sokakta kaybolurken bir patlamayla herkes yeniden koya döndü. Ardı ardına havai fişekler atılıyor, gökyüzünde inanılmaz bir ışık gürültüsü yaratıyorlardı. Sonra daha uzaktan, başka bir yerden de patlamalar yükseldi. O zaman herkes koyun karşısındaki adada, korku filmlerindekine benzer bir eski zaman şatosunun patlayan kırmızı ışıklarla aydınlandığını gördü. Havai fişekler çılgınca ardı ardına yükseliyor, farklı şekiller, renkler, sesler yaratarak patlıyor, gökyüzünü benzersiz ışık desenleriyle dolduruyorlardı. Sonra kalabalığın birbiriyle konuşmasından doğan bir uğultu başladı. Her yer karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Selin bir yerlerden beyazlı kızın çıkacağını ve gösterinin sona ereceğini düşündü. Yine tek bir ışık dar sokakların birinden çıkan kızı izlemeye başladı. O eski türkü yine duyuldu. Kız kalabalığın açılmasıyla meydana girdi. Ağır ağır elindeki balonla yürüyerek sandala bindi. Kürekçi yavaşça hareket etti, sandal uzaklaşırken ışık da azaldı. Az sonra yalnızca uzakta, tek başına, bembeyaz dev bir balon görünüyordu. Bütün bu gösterinin anlamı ne diye düşündü Selin. Eskiden böyle şeylerde herkes bir bütünlük arardı. Şimdi video klipler gibi geçip giden güzel görüntülerin birbiriyle bağlantılı olup olmamasına kimse aldırmıyor, romanlar bile böyle yazılıyor artık. Yine de herkes kendince bir yorum yapmış olmaz. Neyse ki filmlerdeki gibi bir takım serseriler kızın balonunu patlatıp ona tecavüz etmediler. En azından bu gösteride acı ve kötülük yoktu. Biraz hüzün vardı yalnızca. O da kemandan ve genç kızın sessizce gelip gidişinden. Hayatımız böyle beyaz bir balonla gelip, beyaz bir balonla gitmek ve arada dans edip eğlenmek olsaydı keşke. Sonra balon bırakıldı ve uzakta göklere doğru uzaklaşıp giden bu kusursuz beyaz yuvarlığı uzun süre hala bir şeyler olacakmış gibi izledi. Artık karanlıkta görülmez olana dek. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Topluluklar halinde iskeleye yürüdüler, kendilerini yatlarına ya da yakındaki öteki tatil kasabalarına götürecek tekneleri bekleyeceklerdi. Bu ışıklı gösteri, dünyanın güzel yüzünde, güzel şeylerle yaşayabilen insanların hayatında kısacık bir eğlenceydi. Uzaklaşıp giden beyaz balon, uzaklaşıp giden beyazlı kız, Selin'e uzaklaşıp giden çocukluğu gibi gelmişti oysa. Hiç de eğlenceli bulmamıştı bu tuhaf gösteriyi. Neden her şey içinde böyle bir kırıklık yaratıyordu acaba? Yanında kocası ve dostlarıyla mutsuzluklar coğrafyasından uzakta, herkesin güzel, yumuşak giysilerle, incelikli davranışlarla, gülümseyerek, geçmişin görkemiyle bugünün zenginliğini birleştiren bir Avrupa kasabasında neden onlar gibi mutlu olamıyordu? Aklına birkaç gün önce tanıdığı o çocuk geldi. Nevit. Sonra silindi gitti. 3. Selin'in beyaz balonlu bir kızın çocukluğu gibi uzaklaşıp gittiğini düşündüğü gece, tam da Nevit'i aklından geçirdiği anda o da yazı masasının başında oturmuş ona mektup yazıyordu. Bütün bir akşam masanın başında oturmuş, çekeceği filmin senaryosuyla boğuşmuştu. Bir türlü istediği gibi olmuyordu işte. Aklında resimler vardı, inanılmaz güzellikte görüntüler, düşler. Ama iş karşılıklı konuşmaya gelince her şey sıradanlaşıyordu. Eski bir aşk şarkısı dinliyordu. Artık kimse böyle basit ama unutulmaz cümleler yazamıyor diye düşündü. Günlerdir aklında hep Selin vardı. Kim bilir neredeydi şimdi? Uzakta bir yerde, kocasıyla, dostlarıyla, içinde Nevit'ten en küçük bir parça bile olmayan hayatıyla. Önüne yeni bir kağıt çekti. Doğru dürüst bir diyalog bile yazamamıştı ama ona mektup yazmak istiyordu. Henüz o gece kimse telefon bile etmemişken, bir şarkıya takılıp kalmışken, bu mektubun hayatında nasıl önem taşıyacağını, nelere yol açacağını bilmiyordu. Duvarlardaki dev dünya haritalarına baktı. Onun nerede olabileceğini bulmaya çalıştı. Bulsa ne söyleyecekti ki? Mektubu nereye göndereceğini bile bilmiyordu. Buradaki evini bile bilmiyordu ki. Yine de yazdı. Kimi cümlelerini uzun uzun düşünerek, karalayıp yeniden kurarak. Bitirdikten sonra yeniden okudu. İnsanların sürekli her anlamda birbirini öldürdüğü, sonra da Don't Worry Be Happy gömlekleri giydiği bir dünyada dev haritaların önünde ne kadar oturup araştırsam da kendime bir yer bulamıyorum. Bir dostum yıllar önce şöyle demişti. Sakın gerçek dünyaya çıkma. Sen orada otobüse bile binemezsin. Ama yıllar sonra bu çılgın dünyada kimsenin yüreğine inanmadığı, her şeyin başkalarına göre kurulduğu bu tuhaf gezegende otobüse binmeyi de başka şeyleri de öğrenmeyi başardım. Ya dışarının kötülüğünden, her yanı sarmış çirkinliğin saldırısından korunmayı? Hayır, bunu başaramadım. Hala umarsız bir çabayla pencereleri, kapıları sıkı sıkı kapatıyorum. Çirkinlik sızmasın diye. Çirkinliğin saldırısından kaçmak mümkün mü? Kaç kişi birden yaşadığımı bilmiyorum artık. Biri benim yerime görüşmelere gidiyor, davetlere katılıyor. Kalabalıkta sevilen neşeli birini oynuyor. Kadınları baştan çıkarmaya çalışıyor. Bazen bana çok benzeyen bu desene uzaktan baktığımda şaşırıyorum. Nasıl da gerçek görünüyor? Bir başkası tıpkı bir çocuk gibi aklına eseni, hissettiği her şeyi yapabileceğini, herkesin onu sonsuza dek seveceğini, kimseyi yitirmeden, kimseyi kırmadan böyle hep mutlu sonsuza dek yaşayabileceğini sanıyor. Bir başkası hep mutsuz, her şeyin kötülükle dolu olduğunu, dünyanın bu acımasızlığının ne yaparsak yapalım değişmeyeceğini çok iyi biliyor. Bütün bunlar benimle birlikte. Bazen onları taşımaktan yoruluyorum. Sana rastladığımda da çok yorgundum. İçimi titreten, sabah uyandığımda heyecanla yataktan fırlamamı, güzel giysilerimi seçmemi sağlayan hiçbir şey yoktu. Yarı zenci bir sopranoyu görmeye gelip seni tanıdığım o pazar sabahından bu yana uzun zaman geçti. İçimde o büyük yorgunluğa karşı çıkan bir heyecan, başka her şeyi, herkesi silen bir istek ve düş kırıklıkları, vazgeçmeler, beklemeler ve vazgeçmelerle dolu günler. Şimdi uzaktasın. Hayatını düşünüyorum. Çok farklı kurgular buluyorum. Evini düşünüyorum diyelim. Deniz kıyısında mı, tepede mi? Eski ve sıcak bir evin eşyalarıyla mı dolu, tuhaf biçimli ve camlarla mı yoksa? Bilmek istediğimi de sanmıyorum zaten. Benim yaşadığım yerde müzik dışında pek fazla ses yok. Derme çatma damların, iç içe girmiş evlerin arasından denize bakıyorum. Olduğun yerde bir an için bile olsa aklından geçmeyi umuyorum. 4. Kentin eski kesiminde yeniden düzenlenmiş, duvarlarındaki solmuş freskler canlanmış bir kafede, büyük mermer masanın arkasında oturmuş, ne yapacağını bilmez halde kapıya bakarken görüyorum şimdi Nevit'i. Sabahın bu erken saatinde çok az insan var. Okuldan kaçtıkları belli birkaç çocuk, tek başına çay içen, kitap okuyan yabancı bir kadın. Kararlaştırdıkları saatten neredeyse 20 dakika sonra kapıdan Selin giriyor. Açık mavi pantolonu, beyaz gömleği ve sırtına attığı koyu yeşil kazakla. Uzun saçlarını toplamış, kocaman gözleri iyice belirginleşmiş. Bir süre tedirgin, garsonun kahveleri getirmesine bakarak oturuyorlar. Selin onun gözlerine bakınca bu çocukla bu harika Nisan sabahı burada ne aradığını düşünmek bile istemiyor. Mektuptan söz etmemek daha uygun görünüyor ona. O sıralar okuduğu bir biyografiden söz ediyor. Neyse ki birisi müziğin sesini açıyor. Onun yerinde olsam, yarı zenci soprano'dan, yeni döndüğü tatilden ilginç bir şeyler anlatırdım. Beyazlı kızı, parktaki sahneyi. Ama o, sözcükleri dikkatle seçiyor. Sanki hiç tatile çıkmamış. Sanki hayatında kimse yokmuş. Sanki o bunları bilmiyormuş gibi konuşuyor. Doğrusu bu açık yeşil gözlü, uzun, dağınık saçlı oğlanla ne yapacağını hiç bilemiyor. Eğer benimle konuşabilseydi, bir roman kahramanı olmaktan çıkıp bir an yanımda otursaydı, ona sorabilseydim, evet derdi mutlaka. Onunla ne yapacağımı hiç bilemedim ki. Ne o gün, ne de ondan sonra hiç. Peki ama o gün neden gittin oraya diye soruyorum. Çok güzel bir mektuptu çünkü diyor, gülüyor. Orada saatlerce oturuyorlar. Bir sürü kahve ve sigara içiyorlar. Geçmişlerinden, eski şarkılardan, okul günlerinden, kitaplardan, Nevit'in çekeceği filmden söz ediyorlar. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Müzik değişiyor, çatal bıçak sesleri, fincanlar, kahve makinesinin sesi, yoldan geçenler. Selin'in bileğinde kocasının doğum günü hediyesi kocaman bir saat var. İncecik bileğinde içi bir sürü göstergeyle dolu şu dalgıçlar ya da gezginler için yapılmış pahalı saatlerden biri. İki de bir ona bakıyor. Bütün o konuşma içinde ne o ne de Nevit ikisine ilişkin, buraya neden geldiklerine ilişkin tek bir söz bile söylemiyorlar. Sanki iki eski dost gibi oturmuş konuşuyorlar. Oysa Selin böyle başlamasını istememişti. O mektup gibi, romanlardaki, filmlerdeki gibi farklı sözcüklerin kullanıldığı, beklenmedik şeylerin olduğu bir başlangıç düşünmüştü. Ama şimdi konuşma giderek herhangi bir sohbete dönüşüyordu. Birden gitmesi gerektiğini söyledi. Nevit sonra o akşam filmin senaryosuyla uğraşmayı bırakıp öyküsünü yazmaya başladı. Yalnızca ayrıntıları, başlıkları, o günün ve sonrasının notlarını. Çok istediği hiçbir şey için savaşmasını bilmeyen çocuk. Gözlerinden beklenmedik bir anda hüzün geçen yabancı kız. Yabancı. Aralarında zamanın geçişini belirleyen kocaman bir saat. Aralarında zamanın geçmesinin hiçbir şey değiştirmeyeceğini belirleyen sözcükler. Artık herkesi kendisine dokunamayacakları kadar uzakta tutmayı öğrenmiş bir kız. Çok erken yorulmuş bir adam. Uçup giden gözler, filmler, anılar, çember çevrilen eski bahçeler, paçaları sökülen blue jeanler, kapanmış çay bahçeleri, denizin içindeki masal kulesi, yıllar önce oralarda biri çocukluğunu, öteki gençliğini yaşarken çalınıp duran ve ikisinin de belleğine kazınan, yağmurlu bir günde aşkı anlatan şarkı. Başka birilerinden gizlenen ayrıntılar, başka birilerini gizleyen ayrıntılar, ses geçirmez camlar, ertelenen düşler, başından sonunun kötü biteceği düşünülen aşk öyküleri, her şeyde gülecek bir yan bulan ve böylece ağlamak için kendinden başka kimsesi kalmayan bir çocuk. Beni izleme, ben kayboldum. Huzurun sevişmekten daha bulunmaz olduğuna, sevişmenin yitirmeye giden yolun başlangıcı olduğuna inanan kadın. Ona dokunmaktan korkan, hep korkacak olan çocuk. Bir film çekimi gibi her şeyin bir anda durdurulup yeniden başlatıldığı saatler. Belki de en iyisi herkesin kendi yoluna gitmesi. Daha ayrılmadan çöken özlem. Telefonun yanında tek başına geçecek saatler. Tatile çıkması gereken birisi. Yatağında yatıp tavana bakarken tatile çıkmak istemediğini, kızı sevdiğini, çok sevdiğini, bunca çok severken neden bir şeyler yapmadığını, ona bir zil sesiyle duymak istediği sesi, sözcükleri getirecek alet kucağında kendini yiyip bitiren serseme aşık. Bütün bunlardan bir film kurulabilir miydi?